Ne kadar zor durumda kalırsanız kalın, hiçbir zaman Allah'tan başkasına sığınmayacaksınız. Hiçbir zaman, evet zaten insanlar çok zor durumda kaldıklarında Allah'tan başkasının ümitlerini keserler. Denizin ortasında kaldıkları zaman, fırtınaya kapıldıkları zaman veya gökyüzünde uçakla giderken düşme tehlikeleri olduğu zaman Allah'tan başka her şeyi unuturlar ama ne zaman aşağıya inerler veya karaya çıkarlarsa Allah'tan başka bir sürü ilahlardan yardım istemeye başlarlar. Halbuki her zaman gerek barışta, gerek savaşta, gerek karanlıkta, gerek vadide, gerek dağda, her zaman ve her yerde Allah'tan başkasına sığınmak haramdır. Bütün meselelerinizde eğer İslam'ın fetvasını almadan dükkan açacaksanız da, bir iş yerinde çalışacaksanız da, bir hizmet yapacaksanız da, her ne yapacaksanız yapın. Fakat İslam'dan fetvasını almadan evvel eğer yapıyorsanız, ondan sonra fetvasını arıyorsanız, siz Allah'tan hakikaten korkmuş değilsiniz demektir.
Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاص أو عام أو حي أو ميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Muhterem kardeşlerim, bugün Felak suresinin tefsirini yapmaya çalışacağız inşallah. Felak suresi muavviz olan Allah'ın kendisine sığınmamız için göndermiş olduğu çeşitli belalardan, çeşitli musibetlerden, insanlar nebinden, cinler nebinden, karanlık nebinden, sihirbazlar nebinden, değişik şeylerden kendisine sığınmamız için bize göndermiş olduğu bir suredir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Allah katında en sevimli olan surelerin Felak ve Nas suresi olduğunu bildirmiştir. Kelamullah'ın hepsi Allah'tandır ve hepsi Allah katında sevimlidir ama böyle kısa ve İnsanların hayrına olmuş olan, insanların Allah'a sığınması için bir yol gösteren bazı surelerin özellikle hadiste bildirilmiş olması, Allah'ın en çok sevdiği surelerden diye bildirilmiş olmasında tabii ki o sureye daha fazla önem kulların nasıl yarattığını anlamaktayız. Allah Azze ve Celle bütün kelamını, bütün Kur'an'ını insanların hayrına göndermiş. Fakat bazı sureler, İhlas falan filan suresi gibi veya surelerin içerisinde bazı ayetler, bunlar özellikle insanları bazı belalardan korumak ve o ayetler veya o sureler sayesinde şeytanların veya kendi nefislerinin onlara egemen olmasını önlemek için göndermiş olduğundan dolayı her surenin bir gayesi, bir maksadı var. Felak ve Nas surelerin de böyle bir maksadı olduğundan dolayı insanların cinlerin şerrinden ya da sihirbazların şerrinden, mahlukatın şerrinden insanı korumak için gönderilmiş olmasından ötürü Allah katında en sevimli surelerden sayılmıştır. Surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Ve bu ihtilaf çok uzun sürmüştür. Çünkü bazı rivayetlerde bu surenin Felak ve Nas surelerinin ikisinin birlikte Medine'de Lebit adında bir Yahudinin Efendimiz'e yapmış olduğu sihir sonucunda bu sihirin çözülmesi için geldiğini öğrenmekteyiz. Dolayısıyla eğer Medine'de olmuşsa hadise, bu sure de onun üzerine gelmişse, peygamberimizin sihirlenmesi, ona sihir yapılması hadisesi eğer Medine'de olmuşsa ve o sihrin çözülmesi için de eğer bu sure nazil olmuşsa, o takdirde sure medeni olur, Medine'de nazil olması gerekir. Eğer sure Mekke'deki kafirlerin, peygamberimize türlü türlü entrikalar çeviren kafirlerin bir sürü iftiralar atan ve onu davasından vazgeçirmek için her türlü hileye başvuran müşriklerin sihirleri sonucunda eğer bu sure nazil olmuşsa demek ki sure Mekki'dir. Çünkü onlar Mekke'deydiler. Biz biliyoruz ki Allah Resulü'nün davasını vazgeçirebilmek için her şeyi yaptılar. Gerek tekliflerde bulunmak suretiyle ya Muhammed senin istediğin eğer mal mülk ise seni en zenginimiz yapalım. Senin eğer istediğin reis olmaksa senin reisimiz yapalım. Gel başımıza geç. Eğer istediğin güzel kadınlarla evlenmekse seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Gibi çirkin teklifler yapmışlar. Allah Resulü bunların hiçbirine etkilenmemiş ve hepsini reddetmişti. Büyük bir olgunlukla dinlemiş ve ondan sonra şimdi siz beni dinleyin demiş. Ve onlara Kur'an okumuştu. Ve bunun mümkün olmadığını onlara anlatmıştı. Bu teklifler sonucunda peygamberimizi kandıramayınca bu sefer Mekke'ye gelmiş olan bazı sihirbazları kullanmak suretiyle, Nebit gibi bazı sihirbazları kullanmak suretiyle peygamberimize sihir yapmayı denemiş olabilirler ve bununla ilgili rivayetler de mevcuttur. Mekkeli müşrikler Mekke'ye gelmiş olan, aslında Medine'de olan Yahudi Nebit adındaki, Nebit bin Asam adındaki şahsı gördükleri zaman ona bu Muhammed'e bir sihir yapabilir misin? Biz her türlüsünü yaptık, başaramadık. Bir de sen bizden daha iyi bir sihirbazsın. Bir de sen yapsan demişlerdi. Bunun üzerine Nebit de onların o teklifini kabul etmişti altın karşılığında. Hatta bir rivayete göre Nebit'in kız kardeşleri ondan daha da uzmandılar. Sihir yapma hususunda. Çünkü ayette nefesat ifadesi geçmektedir. Nefesatın kadınlar olduğu, üfleyen kadınlar olduğuna dair rivayetler de mevcut olduğundan kadınların sihir ilminde erkeklerden daha öteye gidebileceklerine de işaret vardır. O yüzden Nebi'nin kız kardeşlerinin bu sihri yapmış olduğuna dair bir rivayet de mevcuttur. Bu rivayete göre olay Mekke'de cereyan etmiştir ve dolayısıyla sure de Mekki'dir. Ki zaten surenin gerek kısa olması, çünkü Mekki sureler ekseriyetle kısa olurlar. Medeni sureler uzun olurlar ve ayetleri de uzun uzun olur. Surenin kısa olması, ayetlerinin de kısa olması onun Mekki olduğuna işaret etmektedir. Fakat aynı zamanda ele almış olduğu mevzuya baktığımız zaman mevzunun da aslında böyle bir işaret verdiğini görmekteyiz.
Çünkü Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle kul e'ûzu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım de diye emretmek suretiyle nasıl ki kul ya eyyuhel kafirun da de ki ey kafirler la e'budu me te'budun onlara böyle söyle tapmam taptıklarınıza. Nasıl ki o surenin Mekki olduğu daha kuvvetlidir. Demek ki Mekki surelerde de ki ifadesi gelmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen bu talimata karşılık o sadece "Eûzu bi rabbil felak" demesi gerekir gibi bir yani de ki'yi söylemeden kul demeden sadece "Eûzu bi rabbil felak min şerri mâ felak" diye okuması beklenirken halbuki o kul "Eûzu bi rabbil felak" diye okumuştur. Onun kul "Eûzu bi rabbil felak" diye okumasından anlaşılır ki bu büyük bir yerden gelmektedir. Ve Allah Azze ve Celle Peygamberimize destek olmak için ey Resulüm sen bunu kendi kafandan söylemiyorsun. İşte Kur'an'da 300 küsur yerde nasıl ki kul ifadesi gelmişse bu ifadelerin hepsi Allah'tan geldiğini göstermek için gelmişse yani sen bunu kendi nefsinden söylemiyorsun. Bu senin kendi ilminle söylediğin bir şey değil. Onlara böyle söyle. Kul ifadesinin gelmesiyle Allah Azze ve Celle onlara, yani bu Allah'tan gelmektedir, Allah Resulü'ne böyle emretmektedir manasını vermek için. Allah Resulü de bunu anladığından ötürü ve o kelimenin de Kur'an'dan bir kelime olması hasebiyle aynen namazda okumuştur. Ukbe'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe'ye hem geceleyin okuması için Felak ve Nas surelerini öğretmiş ve bu sureleri geceleyin uyumadan evvel okumasını ve üzerine üflemesini kendisine telkin etmiş ve aynı zamanda kendisi de sabah namazında bu sureleri okumuştur. Bu hadisler göstermektedir ki kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas sureleri Kur'an'dandır. Her ne kadar İbn-i Mesud'un mushafında Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh sahabenin önde gelenlerinden ve alimlerinden olmasına rağmen ve kendine has bir mushafı, bir Kur'an'ı yani kendi elyasıyla yazmış olduğu bir Kur'an'ı var idi ve bu Kur'an'ına Felak ve Nas surelerini yazmıyordu. Ondan gelen bazı rivayetlere göre o bu surelerin Kur'an'dan olmadığını zannedermiş. Halbuki Allah Resulü eğer Kur'an'dan olmuş olmasaydı bunu namazda okumazdı. Namazda okumuş olması bunun Kur'an olduğunu göstermektedir. Ve çünkü namazda Kur'an dışında kıyamda iken Kur'an dışında bir şey okunmamış. Fatiha'dan sonra Allah Resulü hiçbir zaman Kur'an dışında bir zammı sure okumamıştır. Hiçbir zaman Kur'an'ın Kur'an dışında Fatiha'ya bir şey ilave etmemiş bir zamda bulunmamıştır. Demek ki Allah Resulü'nün Kur'an'ı Kur'an olarak Felak ve Nas suresini Fatiha'dan sonra okumuş olmasından anlıyoruz ki bunlar Kur'an'dandırlar. Ancak İbn-i Mesud'un bunu kendi mushafına koymamasının tabii ki bazı izahları gerekebilir. Yahut da en kötü ihtimalle İbn-i Mesud burada hata yapmıştır da denilebilir ki diyenler de olmuştur. İbn-i Mesud radıyallahu anh bize Allah Resulüne kul dedi, o da kul dedi, biz de onun dediği gibi deriz demek suretiyle. Allah kendi Resulüne kul euzu bi rabbil felak dedi, o da aynısını söyledi, bize de kul euzu bi rabbil felak dedi, biz de aynısını söyledik. İfadesiyle İbn-i Mesud sanki bu surelerin Kur'an'dan bir sure değil de sanki bir kutsi hadis gibi görülmesi gerektiğini ifade ediyor. Onun bu ifadesinden sanki bu sureler Kur'an'dan bir sure değil, sanki kutsi hadistirler gibi bir mana çıkabiliyor. Halbuki eğer kutsi hadis olmuş olsaydı Allah Resulü bunu namazda okuyamazdı. Veya İbn-i Mesud'un onun kendi mushafına almamış olması şu şekilde de izah edilmiştir. Kur'an'ın bütün ayetleri mütevatirdir. Hiçbir zaman inkarı caiz olamaz. Hiçbir ayetinin, hiçbir kelimesinin Kur'an'dan olmadığını söylemek caiz olamaz. Mütevatir olarak inkarı mümkün olmayacak kadar kuvvetli senetlerle ve kuvvetli rivayetlerle ve çok sayıda rivayetlerle gelmiş olması onu mütevatir yapmaktadır ve yakini bir ilim ifade etmektedir ve bunu inkar eden kimse de kafir olur. Kur'an'dan herhangi bir kelimeyi inkar eden ya da bir ayeti inkar eden veya bir sureyi inkar eden kafir olur. Ancak sahabeden hiç kimse İbn-i Mesud'a kafir dememiştir. Halbuki o Kur'an'ın bu surelerini, Felak ve Nas surelerini kendi mushafına koymaması ile tekfir olunabilecek bir hareket yapmış gibi görünmesine rağmen, fakat ashabın onu tekfir etmemesi, onun kafir olduğunu söylememesi gösteriyor ki onların İbn-i Mesud'un o sureleri Kur'an'a koymamasını bir başka şekilde anlamış olmalıdırlar. Ya İbn-i Mesud, Allah Resulü'nden bizatihi kendisinin duymuş olduğu sureleri, sadece o sureleri, bizzat Peygamberimizden kendisinin ezberlediği sureleri Kur'an'a koymuş, mushafına yazmış, fakat başkalarından duymuş olduğu sureleri ise yazmayı gerekli görmemiştir. Fakat İbn-i Mesud'un Kur'an'ına bu sureleri koymamış olması, hiçbir zaman bunların Kur'an'dan olmadığı gibi bir şüpheye insanı sevk edemez, etmemelidir. Çünkü bütün ashabın icmaıyla şu elimizdeki Kur'an toplanmış ve yüzlerce, binlerce sahabi tarafından toplanılmış ve Allah Resulü'nün Felak ve Nas surelerinde namazlarında okuduğu bilinmekteydi. Ve onu çok iyi tanıyan ashabı tarafından Kur'an toplanmıştı. Ve bu Kur'an üzerinde bütün ümmet icma etmiştir. O günden bugüne kadar. Hiçbir kelimesi üzerinde tartışma yapılmamıştır. Hadisler üzerine tartışmalar yapılmıştır. Çünkü hadislerin hepsi mütevatir değildir. Çok azı mütevatirdirler. Ama Kur'an'ın tamamı mütevatirdir. O yüzden Kur'an üzerinde en ufak bir şüphe küfürdür. Belki surenin, bu surelerin medeni olması ihtimaline binaen, bu sureler Peygamberimizin Rabbine kavuşmasından az önce, kısa bir süre önce belki nazil olmuş ve o yüzden belki İbn-i Mesud Peygamberimizden bu sureleri işitememiş veya ezberleyememiş ve o yüzden de kendisi bizzat işitmediğinden ve ezberlemediğinden bunu kendi mushafına almamış olabilir. Ama şu önemli olan şudur ki, sahabenin hepsi bu Kur'an üzerinde icma etmişler ve bu sureler Kur'an'dan kabul etmişlerdir. Öyleyse bu sureler üzerinde tartışma yapmak caiz olamaz. Ve hiçbir insanın Kur'an'daki herhangi bir sureyle ilgili konuşması caiz olamaz ve veyahut Kur'an'dan bir ayet üzerinde konuşması caiz olamaz. Yani onun Kur'an'ın olmadığı şeklinde bir iddiada bulunması caiz olamaz. Bu surede Allah Azze ve Celle bize bazı şeylerden sığınmayı öğretmektedir. Nelerden sığınacaksınız Allah'a? Ve kime sığınacaksınız? Hangi belalardan kime sığınacaksınız? Allah'tan başka sığınacak bir şeyimiz var mıdır, yok mudur? Allah'tan başka yardım isteyeceğimiz bir şey var mıdır, yok mudur? Bu meseleyi Allah Azze ve Celle bize bu iki surede Kul Euzu bi Rabbil Felak ve Kul Euzu bi Rabbin Nas demek suretiyle neye, hangi makama sığınacağımızı bize öğretmektedir. Gerek ibadet edeceğimiz makam tektir ve gerekse sığınacağımız makam da tektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi ashabına öğretmiş ve bu sure ile Allah'a sığınmalarını onlara telkin etmişti. Bu sureyi geceleyin okuyup kendi üzerine üflüyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece okuyor, üzerine üflüyor, iki avucu içerisine üflüyor ve sonra onunla bütün bedenini, bütün azalarını, hepsini, elinin kavuştuğu yerleri hepsini sıvazlıyordu. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma üfürme denilebilir buna, kendi üzerine üflüyor. Fakat muskacıların yaptığı gibi değil, fakat sihirbazların yaptığı gibi değil. O bu surelerle Rabbine sığınıyor, surelere sığınmıyordu. O yüzden bu sureler muavviz denilmiş, muavvizeteyn denilmiş, sığındıran manasına, yani Allah'a sığındıran. Aslında sureler muavvizdiler, muavvez de denilmiştir ama çünkü kendisine sığınılan sure manasında o isim de verilmiştir. Fakat daha doğru olan sığındıran sure demektir. Çünkü Allah'a sığınmaktayız, gerçekte surelere sığınmamaktayız. Nasıl ki bir insan Kur'an'a sığınamaz. Nasıl ki bir insan bir muskaya sığınamaz. Nasıl ki bir insana sığınamaz. Nasıl ki bir insan kabirde yatan bir şeyhe sığınamaz ise, aynı şekilde Kur'an'dan bir sureye de sığınamaz. Ve işte onun için surelere muhabbiz denilmiş, muhabbez denilmesi pek de uygun görünmemiştir. Sığındıran sureler, bunlar insanı Allah'a sığındırırlar. Yani bu sureler ise, bu surelerle insan Rabbine sığınır, yoksa bu surelere sığınmaz. Birçok insan muskalar yoluyla Allah'a sığındığını zanneder ama fakat muskası evde kaldığı zaman büyük bir heyecana kapılır ve korkuya kapılır. İşte bu göstermektedir ki aslında o Allah'a sığınmamaktadır ve aslında o muskaya sığınmaktadır. Eğer Allah'a sığınmış olsaydı Allah her zaman yanındaydı. Fakat o muskaya sığındığından dolayı muskası evinde kaldığı zaman büyük bir heyecana kapılır böyle insanlar. Çünkü onlar sığınılacak makamı anlamamışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sure ile ve İhlas suresi ile geceleri Rabbine sığınıyor ve şeytanın kendisine yaklaşmasını önlemeye çalışıyordu. Birçok hadislerde bu sureler okunduğu zaman şeytanın insana sabaha kadar yaklaşamayacağına dair rivayetler mevcuttur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ölüm döşeğindeyken bile, artık bu sureler okuyacak hali kalmamışken bile, konuşacak hali dermanı kalmamışken, hanımı Ayşe validemize bu sureleri okumasını ve kendi üzerine üflemesini söylemişti. Tam ölüm döşeğindeyken yine onu okumak istediği zaman Ayşe validemiz Efendimiz müsaade etmemişti. Ve artık Rabbine kavuşmak istiyordu. Ve kendisi Rabbi ile birlikte olmak istediğini ve Rafik-ül A'la'ya ulaşmak istediğini ifade etmişti. Ve tam o anda Ayşe validemiz diyor ki, bir de baktım ki iş tamam olmuştu. Yani baktım Allah Resulü Rabbine kavuşmuştu. Tam onun üzerine okuyacaktım ki Allah Resulü bana müsaade etmedi. Tam ölmek üzereyken o okumam için müsaade etmedi ve tam o anda baktım ki artık Rabbine kavuşmuştu ve Rafik-ül A'la diyordu. Başka bir şey demiyordu. Yine Rafik-ül A'la diyordu. Rabbime diyordu. Yüce dosta gidiyorum diyordu. Artık beni yalnız bırakın demek istiyordu. Rabbime kavuşmak istiyorum ben. Onun için artık okumanıza gerek yok üzerime. Fakat ondan az evvel ya da ondan birkaç gün öncesine kadar Allah Resulü hastalığı birkaç gün sürmüştü çünkü. O birkaç gün boyunca Resulullah'a kendisi okuyor, Ayşe validemiz okuyor ve onun elleri içerisine üflüyordu. O mübarek eller de kendisinin üzerine meshetsin diye kendi elinden daha üstün olan Allah Resulü'nün elleri içerisine felak ve nasr üflüyor ve onunla Allah Resulü kendi üzerine meshediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm döşeğindeyken bile felak ve nasr'ı terk etmemiş olması her gece uyumadan evvel mutlaka ihlası, felakı ve nasr'ı muavizat denilen bu sureleri okumuş olması bize bu surelerin önemini göstermektedir. Ve daima Rabbimize sığınmamız gerektiğini göstermektedir. Ne kadar zor durumda kalırsanız kalın, hiçbir zaman Allah'tan başkasına sığınmayacaksınız. Hiçbir zaman, evet zaten insanlar çok zor durumda kaldıklarında Allah'tan başkasının ümitlerini keserler. Denizin ortasında kaldıkları zaman, fırtınaya kapıldıkları zaman veya gökyüzünde uçakla giderken düşme tehlikeleri olduğu zaman Allah'tan başka her şeyi unuturlar ama ne zaman aşağıya inerler veya karaya çıkarlarsa Allah'tan başka bir sürü ilahlardan yardım istemeye başlarlar. Halbuki her zaman gerek barışta, gerek savaşta, gerek karanlıkta, gerek vadide, gerek dağda, her zaman ve her yerde Allah'tan başkasına sığınmak haramdır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyen insanlar, her gün 40 defa bunu söyleyen insanların Allah'tan başkasına yardım istemeyeceğini, ona kulluk edeceğini sadece ifade eden insanların Allah'tan başkasına yardım istemeleri, bu isterse şeyhi olsun, isterse bu bir sure olsun, ne olursa olsun Allah'tan gayrısına yardım istemeleri caiz olamaz. Allah Resulü ashabına bu sureyi de öğretiyordu, Fatiha'yı da öğretiyordu. Ve ashabtan bazıları bir defasında bir Yolda giderken Allah Resulü'nün talimatıyla bir sefere çıkmışlardı. Ve seferde giderlerken bir köye uğramışlardı. Orada konaklamak ve orada bir şeyler yemek istiyorlardı. Fakat o köyün insanları onlara güzel muamele yapmadılar. Ve onlara yemek yiyecek vermediler. Bunun üzerine onlar da yollara devam ederlerken daha sonra arkalarından birisi geldi ve onlara bizim reisimizi yılan ve akrep soktu dedi. İçinizde rukiye yapmayı bilen var mı? Okumayı, üfürmeyi bilen var mıdır dedi. Onlar içerisinden birisi Ebu Said olduğu söyleniyor. İçlerinden birisi gitti ve ben biliyorum dedi. Halbuki diğer sahabe böyle bir şey bilmiyorlardı. Sahabeden hepsi Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiye edilmişlerdi ama fakat onlar Resulullah'tan böyle bir şey kesin olarak duymamışlardı. Ve o sahabi gitti ve o şahsın üzerine Fatiha okudu, Ümmül Kitabı okudu. Bunun üzerine adam iyileşti. Hatta o yılanın veya akrebin sokmuş olduğu yere kendi tükrüğüyle birazcık sürmek suretiyle de böyle bir muamelede de bulundu. Ve sonra reis iyileşince onlara bir sürü keçi vermek istediler. Onlar ise Allah Resulü'ne sormamız lazım dediler. Acaba rukiye yapmak, bir insana şifa niyetiyle Kur'an okumak ve ondan sonra onun karşılığında da bir miktar ücret almak, acaba caiz midir değil midir? Allah Resulü'nün ashabı bu kadar dikkatliydi. Bir şey yapılacağı zaman mutlaka fetvasını alıyorlardı. Fetva almadan bir şey yapmak istemiyorlardı. Müslümanın hali budur. Fetva almadan iş yapmayan insan Müslümandır. Yaptıktan sonra fetvasını arayan insan hakiki mümin değildir. Allah'tan korkan insan iş yapmadan evvel fetvasını bulur, ondan sonra yapar. Yaptıktan sonra çünkü fetvalara zorlamak suretiyle fetva bulmak hakikatte bir fetva değil, bir fetva bulmak değildir. Allah'tan korkan insanlar evvela fetvasını bulurlar, ondan sonra yaparlar. Biz bazı meselelerimizde İslam'a uyduğumuz halde, öfkeli olduğumuz zamanlarda eğer İslam'ın dışına çıkıyorsak, hakiki imanla iman etmemişiz demektir. Ama yine öfkeli olduğumuz zamanlarda, eğer bir korku anında, korkumuzdan ötürü de Allah'ın bize emretmiş olduğu bir şeyi yapmıyorsak, gene hakiki imanla iman etmemişiz demektir. Hakiki mümin, yapacağı zaman evvela İslam'a danışır. Örflerine bakmaz. Birçok insan birçok meselede İslam'a göre davrandığı halde fakat bazen bir bakarsınız ki o meselede örfüne bakar. Allah'ın kendisine haram kıldığı bir canı örfün gereği olarak öldürür, kan davası güder. Belki de kendisinin akrabası haksız idi ve belki haklı yere öldürülmüştü. Onun için belki de onu öldüren kimsenin öldürülmemesi gerektiği halde fakat örf adetine uyar, etrafının tahrikiyle gider o insanı o da öldürür, böylece kendi örfüne uymuş olur. Veyahut kendi karısına birisi bir laf attığı zaman, kendi namusuna birisi bir laf attığı zaman onun cezası İslam'da öldürülmek olmadığı halde, fakat onun örfünde eğer bunun cezası öldürülmekse, o insan gider onu öldürür ve ondan sonra bir sürü kan davasının çıktığını görürsünüz. Bu insan bu böyle bir meselede, aslında aklına göre ve adetlere göre davranmıştır. Birçok meselede kendisini İslamcı zanneden insanlar, böylesi meselelerde eğer İslam'dan fetva almadan davranıyorlarsa, hakiki İslamcı olamazlar. Bütün meselelerinizde eğer İslam'ın fetvasını almadan, dükkan açacaksanız da, bir iş yerinde çalışacaksanız da, bir hizmet yapacaksanız da, her ne yapacaksanız yapın, fakat İslam'dan fetvasını almadan evvel eğer yapıyorsanız, ondan sonra fetvasını arıyorsanız, siz Allah'tan hakikaten korkmuş değilsiniz demektir. Çünkü ya yaptığınız haram ise, haram olması ihtimali olan bir şey yaptığınız halde, neden onu yaptıktan sonra fetvasını arıyorsunuz? Allah'tan korkmayan insanlara Allah çıkış yolu göstermez. Allah üç talakı birden vermeyi haram kılmış olduğu halde, karısını üç talakla boşamayı haram kılmış olduğu halde bir defada üç talak vermeyi ya da bir iddet, bir tuhur müddeti içerisinde üç talak vermeyi haram kılmış olduğu halde eğer üç talakı birden veriyorsa bir insan, o insan Allah'tan korkmuyor demektir. üç talakı vermeden evvel sorması gerekirken sormuyorsa Allah'tan korkmuyor demektir. İbn Abbas'a böyle birisi geldiği zaman üç talak vermiş, ondan sonra gelmiş çare arıyordu. Bana bir çare göster, bir çıkış yolu göster dediğinde dedi ki İbn Abbas, Allah buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu, bir makreç gösterir. Sen Allah'tan korkmadın, sana çıkış yolu bulamıyorum dedi. Allah'tan korkmayanlar, Allah'ın gösterdiği bir çıkış yolu mevcut değildir. Onun için Allah'tan korkan insan evvela fetvasını alır. Bir şey yapacağı zaman ondan sonra onu yapar. Çünkü nice bid'atlar ve nice haramlar, nice gayrimeşru fetvalar aslında bazı yanlışları düzeltmek için verilmektedir. Bir adam karısını üç talakla yanlış yere boşamış, haram işlemiş olduğu halde, ondan sonra çare aramak için hocalara gittiği zaman, hocalar da ona bir fetva bulabilmek için fetva kapısını çok zorlar, sanki bu din kendisinin elindeymiş gibi, sanki herkese fetva bulmakla mükellefmiş gibi, sanki herkese bir çıkış yolu göstermekle mükellefmiş gibi, üç talakla boşanmış olan adama bile bir yol göstermek için bir şey olmaz gidebilirsin der ve onun durumuna uygun bir fetva bulmaya çalışır. Fetva kapısını zorlar da zorlar, tekellüflü fetvalar verir. Ondan sonra harama girmiş olur. Hoca da o fetvayı soran kimse de. Mesela üç talakı vermeden evvel onu sormamasından kaynaklanmaktadır. İşte sahabe böyle değildi. Sahabe bir şey yaptığı zaman yapmadan evvel soruyordu. Mutlaka soruyor, fetvasını alıyor, ondan sonra yapıyordu. Ve gelip Allah Resulüne sordular. Ya Resulallah, bize bu kadar keçi verdiler, koyun verdiler. Bunları almamız caiz midir dediler. Çünkü Kur'an okumak bir ibadettir. Kur'an okumak ibadet olduğundan dolayı, ibadetin mükafatı ahirete bırakılmış olduğundan ötürü. Bu dünyada onun karşılığı olarak eğer bir mükafat alırsanız o takdirde caiz olur mu olmaz mı? Mesele buydu. Bunu merak ediyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun farklı bir ibadet olduğunu bildiğinden ötürü buyurmuştu ki onların verdiği koyunları, keçileri alabilirsiniz ve şaka yaparak benim de payımı unutmayın demişti. Bunu söylemekle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında bunun ne kadar caiz olduğunu ve onlardaki şüpheleri gidermek istemiştir. Onların kafasında hiçbir şüphe kalmasın, bunu istemiştir. Ve onlarda da şüphe kalmamıştır bu fetva üzerine. Fakat buna dayanaraktan, eğer bazı insanlar Kur'an okudukları için, gerek hatim indirdikleri için, gerekse böyle bir yerde bir toplantıda Kur'an okudukları için ve hatta bir insana Kur'an öğrettikleri için dahi, eğer para alacak olurlarsa, bu onun kapsamına girmez. Allah Resulü'nün vermiş olduğu fetva kapsamına girmez. Çünkü nasıl ki doktor bir insana bir iyilik yapar, o da bir ibadettir gerçi. Fakat onun karşılığında para alması caiz ise, aynı şekilde şifa niyetiyle ona bir bakıma ilaç verir gibi Kur'an okumak ve onun sayesinde onu şifa bulmasını Allah'ın izniyle şifa bulmasını Allah'tan istemek caiz olur. Bu ve buna karşılık olarak da bir miktar ücret almak caiz olabilir ama fakat bir insana Kur'an öğretmek ve onun sonucunda bir ücret almak bazı hadislerde men edilmiştir. Çünkü Allah Resulü'nün ashabından birisine Kur'an öğretmişti. Ve o şahıs ona daha sonra bir Allah yolunda cihada çıktığı zaman kullanması için bir yay hediye etmişti. Bununla cihad ederken ok atarsın demişti. Ve o sahabi de Allah Resulü'ne sormuştu bunu almadan evvel. Bunu alayım mı ya Resulallah dedi. Müsaade ediyor musun, alabilir miyim? Efendimiz buyurmuştu ki eğer ateşten bir parça almak istiyorsan alabilirsin. Ateşten bir parça alacaksan, istiyorsan alabilirsin. Yani alma demek istemişti. Demek ki bir insana bir şey öğretmek, Kur'an'ı öğretmek ve ondan sonra onun karşılığında bir ücret almak başkadır. Ona şifa niyetiyle Kur'an okumak ve onun karşılığında bir ücret almak başkadır. Veya bir yerde insanlara Allah'ın kelamını anlatmak veya Allah'ın kelamını okumak başkadır. Fakat şifa niyetiyle okumak başkadır. O halde yalnızca Kur'an okumak veya namaz kıldırmak için maaş almak caiz olamaz. Fakat maaşı camiye baktığından dolayı, halıları temizlediğinden dolayı, her gün kapıyı açıp örttüğünden dolayı, caminin bekçiliğini yaptığından dolayı, eğer o niyet alıyorsa ancak cevaz verilmiştir. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiçbir imama maaş verilmemekteydi. Ve o anda mevcut olan cemaatin içerisinden kim ehil ise o çıkıp namazı kıldırırdı. Belirli bir imam da mevcut değildi. O andaki mevcut insanların içerisinden en ehil olan kimse o namazı kıldırırdı. İbadet karşılığında hiç kimse para almamıştı. Allah Resulü'nün o sahabiye rukye yapması sonucunda o keçileri, koyunları alması için müsaade etmesi o duruma has olan bir fetvadır. Hatta bazı alimler böyle durumlarda şifa niyetiyle Kur'an okumak ve bunun karşılığında ücret almayı hiçbir şekilde caiz görmeyenler de vardır. Çünkü onlar şöyle bunu izah etmektedirler. O zamanın şartlarında mesafeler uzaktı. Deveyle veya yayan gidiliyordu. O yüzden köyler arasında 50 kilometre, 100 kilometre kadar uzaklık vardı. Eğer birisi bir köye uğrar da o köyün insanlar ona yiyecek ve su vermezlerse öbür köye kadar kavuşması hemen hemen mümkün değildi. O köyün insanları ise böyle bir hainlik yapmışlar ve bu insanlara bir lokma ekmek vermemişlerdi. Ondan ötürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir ceza olsun diye böyle bir fetva vermiştir şeklinde bir görüş de mevcuttur. Yani gerçekten buna benzer başka durumlarda, başka zamanlarda bu şekilde davranma, Kur'an okumanın karşılığında şifa niyetiyle dahi olsa bu şekilde davranmak ve onun karşılığında ücret almak caiz görünmemiş ve sadece o duruma has Allah Resulü'nün o millete ceza olarak verdiği bir fetva olarak da görenler olmuştur. Bu sure Allah'ın kendisine hangi şeylerden sığınmamızı bize öğrettiği bir suredir. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ De ki, sığınırım felakın Rabbine. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ O yaratmış olduklarının şerrinden felakın Rabbine sığınırım. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَعَ Ve o gece tam daldığı zaman, tam koyu bir karanlık çöktüğü zaman ya da gece girdiği zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve min şerrin nefesati fil ukab ve nefesatin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, onların şerrinden de yine Allah'a sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman haset edenlerin de şerrinden yine Allah'a sığınırım. Allah Azze ve Celle bize nelerden kendisine sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Felakın Rabbine sığınırım de ey Resulüm. Felakın Rabbine sığınırım. Felak bir şeyi yarmak demektir. Yani yaranların, yırtanların Rabbi olan Allah. Her ne yırtılmışsa, her ne yarılmışsa, eğer zulmet, karanlık yarılmış, onun içerisinde aydınlık çıkmışsa, onu yaran, o zulmeti yaran, o karanlığı yarat ve içinden aydınlığı çıkaran, nuru çıkartan Allah'tır. De ki ben Allah'a sığınırım. O karanlığı yarıp da içinden aydınlığı çıkaran Allah'a sığınırım. De ki ben bir tohumu patlatıp da yarıp da felak işlemini gerçekleştirip o Rab felak işlemini gerçekleştirip de yarıp da onun içerisinden ağacı çıkaran Allah'a sığınırım. Bir hayvanların veya insanların doğumu gibi onların da adeta annelerinden veya bir yumurtadan çıkan hayvan gibi, yumurtayı patlatıp da yarıp da içinden çıkması gibi, bütün her şeyi yarıp da içinden çıkan ve onların hepsinin yarılmasını takdir eden, hepsini yaran Allah'a, onlara gerçekten bu işlemi yaptıran Allah'a sığınırım. O Allah ki aynı zamanda Rabb'dir, bir Rabbin felak. Felakın Rabbine, yaranın Rabbine sığınırım. Her şeyi yırtan o Rabb'e sığınırım. Çünkü Allah burada Rabb kelimesinin kullanılmış olması çok uygun düşmüştür. Bir Rabbil Felak yerine mesela bir Rezzakil Felak veya başka bir isim Billahil Felak gibi başka herhangi bir Allah'ın isimlerinin esma-ı hüsnadan herhangi bir şeyin uygun olan başka bir şeyin konulması. Fakat onların hiçbiri tercih edilmemiş, Rab kelimesinin, Allah'ın Rab sıfatının tercih edilmiş olması bize göstermektedir ki Allah yarar, bir tohumu yarar, içinden ağacı çıkartır ve bir yumurtayı yarar, içinden civcivi çıkartır, bir yumurtayı yarar, içinden balığı çıkartır. Allah onları çıkardıktan sonra Rab isminin gereği olarak terbiye eden, aşama aşama terbiye eden, onlara aşama aşama şekil veren Rab olan Allah, Allah'a sığınırım, Rab'be sığınırım de. Çünkü Allah aşama aşama insanı şekil vermiş, aşama aşama insana öğretmiş, çocukken insan birkaç kelime öğrenmiş, ondan sonra biraz daha öğrenmiş, biraz daha öğrenmiş ve böylece Allah'ın Rab sıfatının gereği olarak insan belli bir yaşa gelince belirli meseleler öğrenmiştir. O yüzden bir Rabbil Felak denilmiştir. Felakın Rabbine sığınırım de ey Resulüm. Felak kelimesine birçok manalar verilmiştir. Fakat bu manaların içerisinde en uygunu budur. Sabahı yarıp da ya da geceyi yarıp da sabahı çıkartan, hatta sabaha yarıp da ondan sonra karanlığı çıkartan Rabbe sığınırım. Demek ki bütün her şeyi, her şeyde bir yarma hadisesi vardır. Esas itibariyle sabaha karşı baktığınız zaman karanlığı güneşin yardığını ve aydınlığın karanlığı yarmak suretiyle içinden çıktığını göreceksiniz. Bir hayvanın doğuşunu izlediğiniz zaman veya bir insanın doğumunu izlediğiniz zaman o da bir şeyi yarmak suretiyle dışarı çıkmaktadır. Her şeyde böyle bir yarma hadisesi vardır. Demek ki Allah Azze ve Celle her şeyi bu şekilde yaratmaktadır. Felakın Rabbine sığınırım de. Neyden sığınırım ben felakın Rabbine? Min şerri mâ halak. Yaratmış olduğu her şeyin şerrinden. Gerek insan nevinden olsun, gerekse hayvan nevinden olsun, gerekse cin nevinden olsun, herhangi bir şeyden, bütün yaratmış oldukları şeylerden, hepsinden Allah'a sığınırım. Min şerri mâ halak. Fakat bütün hepsini içine almış olduğu halde mâ halak ifadesi, bütün hepsini, bütün ne kadar mahlukat varsa, hayvanı da cini de, sihirbaz olanı da sihirbaz olmayanı da, haset edeni de etmeyeni de, hepsini içine almış olduğu halde bu ifade. Fakat ayrıca ondan sonra tekrar bazı şeylerden bahsedilmiş olması. Min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vakab. Gâsıktan, gecenin o karanlığından da Allah'a sığınması. Ve min şerri nefâsâti fil ukad. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınılması ve haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınılması. Özellikle bu üç tanesinin zikredilmiş olması. Ve sonra Kulâzu Rabbinler suresinde insanların Rabbine sığınırım. Melikinler olan, ilahinler olan neyden insanların Rabbine sığınırım? Şunlardan, şunlardan, şunlardan. Özellikle bazı şeylerin zikredilmiş olması bize göstermektedir ki evet, bütün mahlukatın içerisinde bir şer vardır. Bütün mahlukattan Allah'a sığınmak lazımdır. Min şerri mâ halak. Bütün mahlukatın ama kendinden değil, şerrinden Allah'a sığınmak lazımdır. Ve ama o mahlukatın içerisinden bazı şeyler vardır ki onlardan daha çok Allah'a sığınmak lazımdır. Onlar daha fazla sığınılması gereken mahlukattırlar. Gecenin karanlığı mesela, düğümlere üfleyen sihirbazlar mesela, haset edenlerin hasedi mesela, bunlar Allah'a daha çok sığınılması gereken noktalardır demek ki. Esas itibariyle bunlar da min şerri mâ halak, yarattığının şerrinden ya Rabbi, ya da Allah'ın yarattıklarının hepsinin şerrine Allah'a sığınırım dedikten sonra bunları söylemeye gerek olmadığı halde bunları ayrıca zikretmiş olması bunların şerlerinin çok olduğunu göstermektedir. O yüzden gecenin karanlığına sabahın hayrına diye bir laf var halk arasında. Gerçekten de gecelerde çok belalar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste güneş battıktan sonra akşam karanlığı çökmeye başlayınca cinlerin dağıldıklarından haber vermektedir. Cinler etrafa dağılmaktadırlar ve artık fitneye başlamaktadırlar. Her ne kadar gündüz değil de fitne ve fesat içerisinde uğraşsalar da fakat demek ki geceleyin nasıl ki bazı insanlar da geceleyin fitne fesat yapar, gündüz de yaparlar. Ama bazıları geceleyin özellikle daha fazla yaparlar. Nasıl ki bazı insanlar gündüz de içki içerler, gündüz de sarhoşluk yaparlar, gündüz de yollarda ona buna çatarlar. Ama özellikle geceleyin yaparlar yapacaklarını. O yüzden gece saat 11'den 12'den sonra yollara çıktığınız zaman o insanları görürsünüz. Dolmuşa bindiğiniz zaman yanınıza böyle pis pis kokan insanları görürsünüz. İşte min şerri gâsıbin izâ vekâ. Gecenin, ama o gece tam karanlığı çöktüğü zaman, tam karanlık olduğu zaman, o zaman, o zamanın şerrinden Allah'a sığınırım. O zamanın şerrinden Allah'a sığınırım. Sabahın zıttı olarak, sabahı nasıl ki karanlığı yarıp da sabaha çıkaran Allah, insanlara hayrı getiren Allah, nuru getiren Allah, onun zıttı olarak geceden o halde Allah'a sığının. Çünkü Allah size zulmetten sizi kurtarmakta ve size nuru getirmektedir. Siz onun zıddı olan gasıptan, o karanlıktan, o zulmetten Allah'a sığınınız. Ve bütün gerçekten de belaların büyük çoğunluğu gecelerde olmaktadır. Adam öldürmelerin çoğu gecelerde olmaktadır. Suikastların çoğu gece olmaktadır. Allah Resulü'ne karşı planlanmış olan planların da çoğu gece olmuştur. Geceleyin planlamışlardı ve geceleyin tatbik edeceklerdi planlarını. Ve sabaha karşı planlarını tatbik edeceklerdi. Ve Allah Resulü'ne o gece hicret için Allah müsaade etmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresini okuyarak onların önünden geçmiş ve onları da Allah'ın izniyle görememişlerdi. Bütün önemli planlar gecelerin yapılmaktadır. Ve şerli planlar özellikle geceleyin yapılmaktadır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece olduğu zaman çocuklarınızı evlerinize toplayınız buyurmuştur. Çocuklarınızı evlerinize toplayınız. Çünkü gecelerde bela çoktur. Ama bu hayırlı işler bunun dışındadır. Eğer bugün İslami hizmetler geceleyin yapılmazsa, eğer gecelerde şer vardır, min şerri gâsıbin izâ vekab ayetinin gereği olarak, biz geceleyin evimizden dışarı çıkmayalım, geceleyin sohbetlere gitmeyelim. Allah Resulü zaten yatsıdan sonra evinde oturur, hatta uyurdu ve bunu da insanlara tavsiye ederdi. Geceleyin oturmak iyi değildir, o halde biz geceleyin evimize gidelim oturalım şeklindeki anlayışlar. Bunlar İslami hizmetlerin son bulması demek olur. Çünkü zaman eski zaman değildir. Eski zamanda insanlar gündüzleyin çok çalışmıyorlardı. Bugün insanlar gündüzleyin akşama kadar çalışmaktadırlar, koşturmaktadırlar. Eğer geceleyin de bu insanlar eğer böyle toplantılar yapmazlarsa, eğer dinlerini öğrenmek için böylesi sohbetler yapmazlarsa, bu insanlar ne zaman dinlerini öğreneceklerdir? Onun için geceleyin sohbet bugün için bir farıza olmuş gibidir. Ama gecenin şerri vardır aynı zamanda. O gecelerin şerrinden Allah'a sığınmak ve geceleyin gerek uyurken, gerek geceleyin evden çıkarken Allah'a sığınarak evden çıkmak, gecelerin şerrinden Allah'a sığınmak lazımdır. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen insanlar, Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme Nebi dediğimiz, biraz evvel ismini vermiş olduğum, bahsetmiş olduğum Yahudi, sihirbaz, sihir yapmış ve Allah Resulü bir yıl kadar bu sihrin tesiri altında kalmıştır. Ve özellikle bunun son 40 günü ve onun da son 3 günü Efendimiz çok perişan olmuştu. Ve Rabbine artık yalvarmak zorunda kalmıştı. Peygamberler hasta olur olmaz hemen Allah'a ellerini açıp da yalvarmazlar. Allah'tan gelen belaya sabrederler. Ve Allah Resulü de sabretmişti, artık son 3 gününde çok zor duruma düşmüştü. Ayşe validemizden gelen rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarla yaklaştığını zannediyor, halbuki onlara yaklaşmamış oluyordu. Veya bir şey düşündüğünü veya bir şey yapmak istediğini zannediyor, halbuki o şeyi yapmamış oluyordu. Böyle hayaller görüyor ve kendisini çok farklı hissetmeye başlıyordu. Garip bir hale girmişti. Ve artık son günlerinde yatmaya başlamıştı. Bunun üzerine rüyasında Allah Azze ve Celle kendisine iki melek göndermişti. Bu iki meleğin birisi baş ucuna, diğerisi ayak ucuna oturmuştu. Ve biri diğerine soruyordu. Bu adama ne olmuş dedi birisi. Diğer melek cevap verdi. Bu adama sihir yapmışlar. Kim yapmış dediler. Diğer sordu. Kim yapmış sihiri? Nebih diye birisi yapmış dedi. Bu sihir nerededir şu anda diye sordu. Diğer melek cevaben şu anda Beni Zurayk'ın bir kuyusu var. O kuyunun içerisinde Tehran denilen bir kuyusu var. O kuyunun içerisindedir. Bir tarak ve o tarakta Allah Resulü'nün saçları. Bir Yahudi çocuğu kullanmışlardı. Yahudi çocuk peygamberimize hizmet ediyordu. Ve o çocuğu kullanmak suretiyle Efendimizin tarağını ve o tarakta kalmış olan saçlarını almışlar ve onunla sihir yapmışlardı. Ve bir ipe de 11 tane düğüm atmışlardı. Ve bir de mumya yapmışlar, insan suretinde bir mumya yapmışlar ve o mumyanın üzerinde de iğneler batırmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı gördükten sonra Allah'ın kendisine rüya yoluyla bu hadisenin ne olduğunu, başına gelen olayın ne olduğunu kendisine gösterdikten sonra Efendimiz ashabla birlikte o kuyunun başına gitmiş ve ashabtan birisini kuyuya indirmişler ve taşın altından o büyüyü bulmuşlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o büyünün üzerindeki, mumyanın üzerindeki her bir iğneyi çektikçe rahatlamaya başlamış. Her iğne çekildiğinde büyük bir elem duymuş, önce ızdırap duymuş. Ondan sonra büyük bir rahatlık hissetmeye başlamıştı. Her bir düğüm çözülmeye başlamıştı. O sırada Cebrail aleyhisselam gelmiş ve Felak Nas surelerini getirmişti. Felak ve Nas surelerin 11 ayettir. Toplam 11 ayettirler. 11 düğüme karşı 11 ayet olan iki sure getirilmişti. Allah Resulü bu sureyi okuyor, bu sureleri okuyor ve onunla büyük bir ferahlık duyuyordu. Ve her birinde, her bir ayet okundukça her bir düğüm çözülmeye başlıyordu. Ve tamamen bittiği zaman da Efendimiz büyük bir rahatlık içerisinde evine dönmüştü. Ve kendisine Lebid'i öldürmesini, onu katletmemiz gerekiyor ya Resulallah, onu öldürelim mi diye sorduklarında, teklif ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim beni onun belasından kurtardı. Ben onu Rabbime bırakıyorum. Allah'ın ona vereceği azap çok daha şiddetli olacaktır buyurmuştu. Ben intikam alıcı olarak gönderilmedim. Nefsi için intikam almıyordu Resulullah. Nefsi için intikam almıyordu ama bir başka Müslüman için intikam alıyordu. Bir başka Müslümana veya İslam'a bir zarar verildiği zaman onun intikamını alırdı. İslam'a zarar verildiği zaman mesela hanımların hakkında şiir okuyan, şiirler yazan Kâb bin Eşref adında bir Yahudinin öldürülmesi için ashabına işaretler bulunmuştu. Ve onu öldürmüşlerdi. Çünkü Efendimizin namusuna din uzatıyordu ve Müslümanlar aleyhinde şiirler söylüyordu bu şahıs. Fakat kendi şahsına karşı sihir yapılmış ve bir yıl kadar bu sihirin etkisinde kalmış olduğu halde Allah Resulü'ne de intikam almak istememişti. Ve bu hadis Buhari Müslim'de de geçmektedir ve sahih bir hadistir. Her ne kadar Muhammed Abdül gibi geçen derste de Fil Suresi'nin tefsirinde söylemiştim. Bazı hadisleri kabul etmeyen ve bazı hadisleri başka türlü yorumlayan, hatta bazı ayetlerdeki bazı mucizeleri başka türlü yorumlamak suretiyle modernist bir yaklaşım ortaya koyan Muhammed Abduh ve talebesi, özellikle Muhammed Abduh bu hadisleri kabul etmemiş ve bunun Peygamberimizin masumiyetine hedef getireceğini düşünmüştür. Allah Resulüne karşı kafirler zaten bunu iddia ediyorlardı demiştir. Kafirler zaten diyorlardı ki Muhammed'e sihir yapılmış. O yüzden bu böyle şeyler söylüyor. Onun için onu söylediği vahiy değildir, sihirdir diyorlardı. Eğer biz Peygamberimize sihir yapıldığını kabul edersek, o takdirde onların dediği şeyi söylemiş oluruz diyor ve bu hadisleri kabul etmemek gerektiğini söylüyordu. Halbuki Allah Resulü'ne sihir yapılmıştı. Evet, fakat onun ruhunu etkilemiyordu sihir. Onun yalnızca bedenini etki etmişti. Aklının bir an için karışmış olması, bir şeyi yapmadığı halde kendini yapıyor gibi hissetmesi onun ruhunun etkilendiğini göstermez. Nasıl ki bir insan bir ilaç içtiği zaman da böyle bir etkiye kapılır. Nasıl ki bir insan bazen kabus görebilir. Nasıl ki bir ilacın tersiyle kabus görebilirsiniz. Hatta bazen baygın gibi olabilirsiniz. Rüyalar görebilirsiniz. Aynı şekilde Resulullah'a da böyle bir tesiri olmuştu sihrin. Fakat bu onun ruhuna etki ettiğini ve bilhassa nübüvvetle ilgili, peygamberlikle ilgili meselelerde de yanlışlar yaptığını göstermez. O sihirli olduğu dönemde, sihre uğramış olduğu dönemde Allah Resulü'nün hiçbir ayet yanlış okuduğu görülmemiştir. Hiçbir ayeti, bütün Kur'an'ı ezbere bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir ayeti o dönemde, sihirli olduğu dönemde karıştırarak okumamıştır. Hiçbir kelimeyi yanlış kullanmamıştır. Hiçbir kelimeyi yanlış kullanmamış olması gösteriyor ki sihir onun aklına, ruhuna tesir edememiş, bedenine tesir etmiştir sadece. Ve onun biraz hadsiz düşürmüş ve bir ilacın tesiri gibi bir dönem için tesir etmiş ve ondan sonra o tesir ondan kalkmıştır. Kafirlerin iddiası ise bu değildi. Kafirler peygamberimize sihir yapılamaz diye düşünmüyorlardı. Kafirler peygamberimize hiçbir şey tesir etmez diye düşünmüyorlardı. Çünkü birçok peygamberler öldürülmüştür. Hatta Musa aleyhisselam sihirbazlarla karşı karşıya geldiği zaman sihirbazlar sihir yaptıklarında Kur'an-ı Kerim insanların gözünde büyük bir sihir yaptılar ifadesini kullandıktan sonra o sihrin insanları yalnız etkilediğini, Musa'yı etkilemediğini işaret ettikten sonra fakat hemen daha sonraki ayette ya da başka bir surede, Araf suresinde Musa'yı etkilediklerini ifade etmektedir. Musa aleyhisselam korktu. Onların sihrini görünce ellerindeki değnekleri attıkları zaman her birinin böyle yılan çıyan gibi şeyler olduklarını ve koştuklarını gördüğü zaman Musa aleyhisselam korkmuş ve bunlara karşı ben ne yapacağım diye düşünmeye başlamıştı. Ve Allah azze ve celle kendisi de korkma demişti. Biz seninle birlikteyiz. Korkma, elindeki asayı at. Asa onların hakkına gelecektir. Bu ayetle göstermektedir ki Musa aleyhisselam da korkmuştur. Onların sihri Musa'yı da etkilemiştir. Demek ki Musa'nın etkilenmesi mümkün ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etkilenmesi mümkündür. Çünkü Musa da bir nebi idi, Allah Resulü de bir nebi idi. Öyleyse Efendimizin etkilenmiş olması gayet normaldir. Ama kafirlerin iddia ettiği şey şuydu. Muhammed kendi nefsinden söylüyor. O nefsine de cin hakim olmuş, cin ona söyletiyor. Ayetleri cin ona söyletiyor diyorlardı. Halbuki Allah Resulü'nün başına gelen şey ise farklı bir olaydı. O dönemde hiçbir zaman Allah Resulü bir ayet söylememiştir kendi nefsinden. Sihrin tesiriyle bir ayet söylediği olmamıştır. Onlar iddia ettiyse sihrin tesiriyle Allah Resulü'nün ayetler söylediğiydi. Yahut da cinler onun içerisine girmiş ve cinlerin tesiriyle güzel sözler söyleyebiliyor diye düşünüyorlardı. Halbuki Allah Resulü'nde böyle bir şey mevcut değildi. Sihirli olduğu dönemde Allah Resulü sihrin tesiriyle güzel sözler söylememişti. O yüzden biz Efendimiz'e sihrin yapıldığını kabul ettiğimiz takdirde onun haşa Kur'an'ı da sihrin tesiriyle söylemiş olduğu gibi bir zahaba kapılmayız. O ayrı bir meseledir, bu ayrı bir meseledir. Allah azze ve celle peygamberini bütün musibetlerle karşılaştırmıştır. Her türlü musibet onun başına gelmiştir. Akrabalarından hainlik görmüştür. Arkadaşlarından kiminden hainlik görmüştür. Savaşta yara almıştır. Aç kalmıştır. Her türlü musibet başına gelmiş. Her türlü korkulu günden geçmiştir. Başına gelmedik musibet kalmamıştır. İşte evlat acısı da görmüş. Akrabalarında şehit olanlar olmuş, akraba acısı görmüş. Savaşlarda çeşit çeşit musibetlere düçar olmuş. Ve belki bir tek sihre uğramamıştı. Allah azze ve celle onu da sihirlendirmek suretiyle. Ona sihir yapıldığı zaman sihrin tesir etmesine müsaade etmek suretiyle. Ona öyle bir musibet de vermiş ve bu şekilde onun başına gelmedik musibet bırakmamıştı. Ta ki insanlarda şöyle bir anlayış olmasın. Vallahu yahsibuke minennas ayeti. Allah seni mutlaka insanlardan koruyacaktır. Ayetine güvenerekten Allah Resulüne hiçbir musibet gelmediğinden ona güvenerekten Efendimiz hizmet yapıyor, İslam'ı anlatmaya devam ediyor. Hiç başına bir musibet gelmiyor zannedilmesin. Onun başına gelmedik musibet kalmamıştır. Sihir musibeti de gelmişti. Ve eğer bugün içimizden birisinin başına da böyle bir musibet gelecek olursa Resulullah'ı hatırlasın da onunla teselli bulsun. Allah kendi Resulüne karşı bile sihir yapıldığı zaman sihrin tesir etmesine müsaade etmiş. O halde Allah bana da sihrin tesir etmesine müsaade etmiş olabilir ve bu gayet normaldir. Resulullah'ın başına bile gelmiştir desin ve teselli olsun. Felak ve Nas sureleri okumak suretiyle o sihrin tesirinden kurtulmaya çalışsın. Çünkü bize melek gelip de bize yapılmış olan sihrin yerini bize söyleyecek değildir. Sadıka rüyalar doğrudur. Ama belki meleğin bize gelmesi ve bize bu şekilde söylemesi mümkün olmayabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle bize melek göndermese bile, melekle göndermiş olduğu Kur'an'ı, Felak ve Nas surelerini göndermiş ve onunla sihirden kendimizi koruyabilmek için bize bir yol göstermiştir. İbn-i Haldun da mukaddimesinde sihirden bahsetmektedir. Sihir, sihrin tesirinden bahsetmektedir. Ve öyle hiç fakirlerin olduğundan bahsetmektedir ki, bu insanlardan bazıları bir koyuna işaret etmek suretiyle, parmağıyla bir koyuna işaret ederek koyunun karnının yarılmasını sağlayacak kadar güçlü sihirler sahibi olan ve koyunu öldürebilecek kadar, hatta bunu ben kendi gözlerimle gördüğüm ifadesinde kullanmıştır. Bir başka yerde ise bir insanı işaret etmek suretiyle insanın kalbini dışarıya fırlatabilecek kadar ve insanın ölümüne sebep olabilecek kadar güçlü sihirlerin olduğundan ve böyle bir güçlü insanların olduğundan bahsetmektedir. Bunu kendisini görmediğini fakat görenlerden duyduğunu ifade etmektedir. Demek ki böyle bir güç bazı insanlarda olabilir. Her insanın gözünün gücü aynı değildir. Nasıl ki kolunun gücü aynı değilse, gözünün gücü, kalbinin gücü de aynı değildir. Her insanın zekası aynı olmadığı gibi, kalp gücü de aynı değildir. Bazı insanlarda farklı bir güç olabilir. Ve min şerri hasidin izâ haset mesela. Haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Haset ettiği zaman demek ki, izâ haset ifadesinin gelmiş olması. Her zaman değil yani. Haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki haset ettiği anda öyle bir güç onda meydana gelmektedir ki. Haset ettiği anda demek ki onun gözlerinde öyle bir güç, öyle bir hal meydana gelmektedir ki. Ve insanı o güç etkilemektedir. Bugün görmediğimiz her şeyi inkar edecek kadar cahil değiliz. Bugün görmediğimiz bir sürü şeyler vardır. Bir sürü güçler vardır görmediğimiz. Manyetik alanlar vardı bugün görmediğimiz. Bir sürü görmediğimiz şeyi bugün kabul ediyoruz. Bir kapıya yaklaştığınız zaman kapı otomatik olarak açılıyor artık. Görmediğiniz şeyler var artık kainatta. Bunlar daha evvel de vardı. Bugün insan bunları daha yeni yeni keşfetmeye başlamıştır. Halbuki bunlar daha evvel de mevcuttu. Öyleyse demek ki bir insan haset ettiği zaman onda öyle bir güç meydana gelmektedir ki karşıdaki insan etkileyebilecek bir güce ulaşmaktadır. O halde hasidin şerrinden Allah'a sığınmanın manası da budur. Hasat ettiği zaman bir güce ulaşmakta ve o güç sayesinde insanı etkilemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde وَاتَّبَعُوا مَا تَرْكُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Onlar Süleyman'ın mülkü ile ilgili olarak o şeytanların uydurmuş olduğu şeylere tabi oldular. Bazı milletler Süleyman'ın mülkü ile ilgili, Süleyman'ın saltanatı ile ilgili o şeytanların uydurdukları şeylere inandılar, onlara tabi oldular. Yani Süleyman bir peygamber değildi. Onun o bir sihirbazdı gibi cinlerin ve şeytanların uydurdukları şeyleri kabul ettiler. Halbuki ve lakin de ama Süleyman kafir değildi ama o şeytanlar kafirdiler. Ve men kafere Süleyman ve lakinne şeyatine keferu. O Süleyman kafir olmamıştı. Yani sihirbazlık yapmak insanı küfre götürür. Sihirbazlık yapmak suretiyle Süleyman Aleyhisselam kafir olmamıştı. Ama o şeytanlar kafir olmuşlardı. Bu ayetle göstermektedir ki sihir vardır ve Ama peygamberler ve peygamberlerin izinden gidenler kafir olmak, insanı kafir yapan o günaha düşmemişler ve asla sihirle uğraşmamışlardır. Hatta bazı alimler sihir ilminin öğrenilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü sihri bileceğiz ki kerametle mucizenin sihirden farkını anlayabilelim demişlerdir. Peygamberlerin göstermiş olduğu mucize ile veya bir velinin göstermiş olduğu keramet ile bir sahirin, bir sihirbazın göstermiş olduğu sihrin farkını anlayabilmek için sihir ilmini ümmet-i Muhammed'den bazı kimselerin bilmesi gerekir diye bir kanaat da mevcuttur bazı alimlerde. Halbuki sahabe bu ilmi bilmiyordu. Ama onlar kerameti gösteriyorlar ve kerametle sihrin farkını anlayabiliyorlardı. Onlar mucizeyi görüyorlar, mucizeyle sihrin farkını anlayabiliyorlardı. Demek ki mucizeyi ve kerameti anlayabilmek için sihir ilmini bilmeye gerek yoktur. Sihrin sihir olduğunu anlayabilmek için de sihir ilmini bilmeye gerek yoktur. Sihirbazın haline bakılır. Allah Resulü bir hadiste öyle buyurmuştur. Bir insan havada uçsa bile ona inanmayınız. Onun hayatına bakınız. Eğer hayatı takva bir hayat ise onun göstermiş olduğu olağanüstü şey bir keramettir. Eğer hayatı takva değil fıskı fücur içinde yaşayan bir ahlaksız bir insan ise ondan zuhur eden olağanüstü hal ister bir istidraçtır ve şeytanidir veya bir sihir olabilir. Onun için sihir ilmini bilmek kerametin keramet olduğunu anlayabilmek için şart değildir. Zaten bir Müslüman kerameti gördüğü zaman keramet sahibi insanın takvasını gördüğünde, ondaki ahlakı gördüğünde onu anlayabilecektir. وَمِنْ شَرْ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Ve nefesatin, düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Nefesat kelimesi üzerinde durulmuştur. Çeşitli manalar verilmiştir buna. Bunun kadınlar olduğu dahi söylenmiştir. Çünkü nefesat kelimesi müennestir, dişi bir kelimedir. O yüzden bundan maksadı kadınlar olduğu söylenmiştir. Ve ekseriyetle kadınlarda büyüyle, falla uğraşmak kadınlara daha çok olduğundan dolayı nefesat ifadesi kullanılmış denilmiştir. Bir başka görüşe göre ise nefesat insanı etkileyen, nefes eden ve insanı etkileyen manasına geldiğinden ötürü düğümlere nefes eden insanın karısına karşı bir düğümü var. Nikah düğümü vardır. Karıyla, kadınla erkek arasında, karı koca arasında nikah bir düğümdür. İşte o düğümlere üflemek suretiyle, yani kadın kadınlığını kullanmakla karı kocanın arasını açması mümkündür. Onun için bu ayette kastedilenin kötü kadınlar veya karı kocanın arasını açan kadınlar olduğu da söylenmiştir. Veya güzel kadınlar, erkekleri kendi tesir altına alan, şu bir gerçektir ki bazı kadınların bazı erkekler üzerinde bir etkisi olduğu bir gerçektir. O yüzden bu ayette kastedilenin kadınlar olduğu da söylenmiştir. Fakat bu genellikle 1400'ünden beri yapılmış olan tefsirlere pek uygun düşmemektedir. Çünkü ekser ulema bu ayeti sihir şeklinde anlamışlardır. Kadın şeklinde değil, sihir yapan ve yaptığı sihire üfleyen kimseler olarak anlamışlardır. Nefeset, düğümlere üfleyen ve demek ki düğümlere üflemek şeklinde olan sihir en kuvvetli sihirlerdendir. Onun için bir insanı kendi üzerine üflemesi ve meshetmesi caizdir ama düğümlere üflemek suretiyle bir ayeti okumak ve onunla rukye yapmak, onu bir suyun içerisine okumak, suyu içmek veya onu bir şeyin içine yazmak, bir kağıda yazmak, sonra o kağıdı suyun içerisine atmak ve o suyun içmek gibi bir takım yollara başvurmaktansa bunların hakkında elimizde hiçbir delil olmadığı halde böyle yollara başvurmaktansa insanın kendisinin okuması ve kendi üzerine üflemesi ve elleriyle meshetmesi ondan çok daha düzgün, çok daha İslam'a uygun bir harekettir. Çünkü öbür hakkında hiçbir delil mevcut değildir. Fakat Efendimiz'in kendi üzerinde üflediği hakkında hadisler mevcuttur. O yüzden düğümlere üflemek şeklinde veya ona benzer başka bir yol ile rukiye yapmak doğru bir hareket değil, ve Allah'ın ve Resulünün men etmiş olduğu hareketlerdendir. Allah Resulü bazı hadislerde kötü rukyeden Müslümanları sakındırmıştır. Eğer içerisinde okuduğunuz duanın içerisinde şirk var ise Allah Resulü onları men etmiştir. Eğer Allah'a ortak koşan bir ifade mevcutsa o duayı okumak suretiyle mesela bu vadinin cinlerine sığınırım. Mesela bir vadide bulunduğu sırada bu vadinin cinlerine sığınırım gibi bir ifade kullanmak, ondan sonra kendi üzerine üflemek şeklinde yapılabilecek olan hareketler şirktirler. Ve Allah Resulü'nün men etmiş olduğu rukyeler de bu nevi'den olan rukyelerdir. Fakat Kur'an okumak suretiyle veya Allahümme inni euzubike minel hubzi vel habais gibi tuvalete girdiğiniz zaman okumanız gereken bazı dualarda da dişi ve erkek şeytanlardan Allah'a sığınırım ifadeler geçmektedir. Allahümme inni euzubike minel hamri vel hazen ve euzubike minel aczi vel kesen ve euzubike minel cübni vel buhul ve euzubike min galabeti deyni ve kahru rical. Allah'a sığınırım ben şunlardan, hüzünden ve kederden, dertten, elemden, kandan, kederden Allah'a sığınırım. Cimrilikten, bukuldan Allah'a sığınırım. Ördek olmaktan, korkak olmaktan Allah'a sığınırım. Ve hadis de buna benzer ifadeler geçmektedir. İnsanların kahrından, borcun bana galebe etmesinden, ödeyemeyeceğim borçların altına girmekten Allah'a sığınırım. İnsanların kahrından Allah'a sığınırım. Onların yaptıkları işi başıma kalkmalarından ve beni köşeye sıkıştırmalarından Allah'a sığınırım. Buna benzer ifadelerde hep Allah'a sığınmak yol olarak gösterilmiştir. Daima Allah'a sığınırım. Allahümme inni euzubike min azabil kabr. Ya Rabbi sana sığınırım kabir azabından. Ve min fitnetil mesih deccal. Ve deccal mesihin fitnesinden de sana sığınırım. Ve min şerri el mehye vel memet. Ölümün ve hayatın şerrinden veya fitnesinden sana sığınırım. Ve buna benzer bütün hadislerde daima sana sığınırım. Allahümme inni euzubik. Daima ya Rabbi sana sığınırım. Daima sığınacak olan makam gösterilmiştir. Daima o aynı makam. Daima aynı makam. Ve Allah bize o makama sığınmayı nasip eylesin.
Amin.
Daima hiçbir meselemizde insanlara sığınmadan, hiçbir meselemizde kabirde yatanlara sığınmadan, hiçbir meselemizde cinlere sığınmadan, insanlardan olan ilahlık taslayan insanlara sığınmadan, daima Rabbine iltica eden, zor günlerinde de, kolay günlerinde de, sihire uğradığı zaman da, borca düştüğü zaman da, bütün zamanlarında da, hastalandığı zaman da daima Rabbine iltica eden, Rabbine sığınan kullarından olmayı nasip eylesin.
Amin.
Gecenin şerrinden Allah bizleri muhafaza eylesin.
Amin.
Nefesatin o düğümlere üfleyen, karı kocanın arasını açan, Müslümanların arasını açan, toplulukları dağıtan, cemaatleri dağıtan, devletleri dağıtan, Müslümanları dağıtan o nefesatin, o melunların, o kafirlerin yapmış olduğu propagandalar ve o propagandistler de nefesatin kapsamına girmektedir. Müslümanların birliklerini, beraberliklerini bozmak için çalışan ve propaganda yapan ve nefesat hükmünde olan o kafir medyanın da İslam'ın aleyhinde, devamlı Müslümanların aleyhinde çalışıp onların kardeşliğini bozan, aramıza fitne sokan o kafir medyanın da şerrinden Allah Müslümanları muhafaza eylesin.
Amin.
Lillahi Teala Fatiha.